Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'ya, Mutlu Evlilik Atölyesi'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz psikolog Feyzullah Gürdaş, her zaman olduğu gibi yanımda kıymetli hocam, profesör, doktor, psikiyatrist Meda İmanık var. Bugün evlilikler ve eş ilişkileri üzerine biraz muhabbet etmek istiyoruz. Benim de hocam bu minvalde soracağım ilk soru, tabii çift terapilerinde, seanslar içerisinde eşler sorunlarını, bize sıkıntılarını anlatırken tabii yaşadıkları kavgalardan ve tartışmalardan da bahsediyorlar. Bu tartışmalar içerisinde birbirlerine bazen çok ağır sözler söylediklerini söylüyorlar ve bundan şikayetçi oluyorlar. Bizim de aslında bir anlamda terapilerin içerisinde yapmaya çalıştığımız şey bu yıkıcı kavgayı engellemek ve tartışma iletişim metotlarını bir anlamda değiştirebilmek, buna müdahale edebilmek. Peki kafamıza şu soru takılıyor: bu kavgada söylenen sözler gerçek niyetimizi gösteriyor mu her zaman? O sırada neler oluyor? Biraz aslında şey de belki katarız, yani o sırada bedende olup bitenleri, evet, stres mekanizmasını, evet, da katabiliriz. Neler oluyor o tartışma esnasında?
Feyzullah, bu mesele önemli bir mesele. Şundan dolayı önemli mesele: bazen eşler kavga anında söylenen bir sözü esas alıyor, onu belleğinde kayda geçiriyor ve bana bunu söylemişti, bunu yapmıştı, bana şunları söyledi ve bu esas gizli niyeti, esas benimle ilgili kanaati, gerçek düşüncesi bu diyor. O yüzden soru şu, yani bir öfke anında, kavga sırasında söylenen sözler kişinin gerçek niyetini mi gösterir, yoksa aslında gerçek niyeti o değil midir? Benim kanaatim, yani bunu aslında iki bakış açısında temellendirilebilir. Nereden temellendirilebilir? Bir tanesi denebilir ki, daha dinamik Freudian psikolojide bunun temelleri var, bakan biri diyebilir ki aslında nasıl dil sürçmeleri kişinin bilinçaltı dediğimiz alanı gösterir ise, kişinin öfke sırasında denetimsiz kalarak içten geldiği gibi en derinden gelen şeyleri söylüyor denilebilir. Böyle temellendirilebilir. İkinci şey, aslında bunun tam tersi, öfke sırasında söylediğimiz şey bizim esas görüşümüz değildir. Çünkü öfke hali bedenimizi ve zihnimizi dönüştürür. O sırada bir savaş ve kavga hali vardır. Kişiyi söylenen, kendisine söylenen şeye karşılık vermek, can acıtmak, can yakmak için söylediği bir cümledir. O yüzden de kişinin sakin zamanda normaldeki düşüncesini aslında temsil etmez. Benim açık ve net kanaatim ikinci görüştür. Yani bu ikinci görüş, birinci görüş psikanalitik, dinamik, Freudian bir görüş olsa bile ikinci görüş aslında daha nörobilim me uygundur. Niye? Çünkü aslında biz normal düşünme mekanizmamızı, yani normal zamanlarda ana haldeyken, ana halimiz, sakin halimiz, bir bakış açımız vardır. Duygular bizim düşünme biçimimizi etkiler, bozar. Çok yoğun bir duyguya girdiğiniz zaman o sırada düşünme biçiminiz de bunun içinden etkilenir ve düşünme biçiminiz keskinleşir, sözünüz keskinleşir. Bir anne diyelim ki çocuğuna kızdığında da Allah canımı alsın da kurtulayım. Veya daha da öteye gidip hani ikimizin de canını alsın. Mesela normal zamanda kendisi bununla ölmek istiyor mudur veya çocuğunun canını almasını istiyor mudur? Yani sakinleştiği zaman bunu söylediğinde olur mu ya öyle şey der. Benim açık ve net kanaatim, öfke sırasında, kavga sırasında söylenen şeyler esas olan şey değildir. Bir de bunun başka bir delillendirmesi, bu tür şeylerden sonra genelde kişide bir pişmanlık hali oluşur. Şimdi biz gerçekten sahiden düşündüğümüz şeyler için güçlü bir pişmanlık şeyi duymayız. Kendiliğinden gelmez. Pişmanlık, gerçekten yapmak istemediğimiz şeyi yaptığımızda, evet, oluşan, evet, doğru olmadığını düşündüğümüz şeyi yaptığımızda oluşan şeydir. Eğer bir kavgadan sonra eşimize söylediğimiz, yaptığımız şeylerden sonra bir pişmanlık da duyuyorsak, yapıp ettiklerimizin gerçekten de öyle olmak istemediğimiz, yani yaptıklarımızın mazereti olmayabilir, hasarlar yine hasar olmuş olabilir.
Gerçek niyetimizi yansıtmadığı gerçek niyetimizi konusunda.
Yansıtmaz. Bu bütün bunları söylerken hani gerçek niyeti gösterir mi? Şöyle bir şeye malzeme açmıyoruz. Ya hani kavga sırası ne söyleyeyim ne nasılsa gerçek düşüncem değil. Aksine hasar verir. Zarar verir. Fena bir şeydir. Kişinin zihninde etkisinde kalabilir ama benim tavsiyem eş terapilerinde yaptığım şey, senin de eşinin de bu anda söylediği şeyleri birbirinizle ilgili esas düşünceler olarak almamanız. Normal zamanlarda, rutin zamanlarınızda, nötr zamanlarda esas kanaatiniz neyse esas olan odur.
Evet. Bu annelerin sözleriyle ilgili, beddualarıyla ilgili, hani biliyoruz ya kültürümüzde şey vardır, yani annelerin bedduası tutmaz çünkü o sinir anıyla aslında söylenmiş sözlerdir diye. Bizde de var olan bir şey o, yani bu çok sık kullanıyor ama anneler biliyoruz ki aslında içten içe niyetleri o değil, o öfke anında söylenen sözlerdir. Aslında eşler için de geçerli olabilir. Şeyde çok yaygın rastlıyorum hocam, siz de katılır mısınız? Kavga sırasında boşanma şeyi çok geçiyor. Özellikle bilmiyorum, bu şey olabilir, bir yanlış bir genelleme olabilir. Yanlışsam beni lütfen düzeltin ama mesela kadınlar çok daha sık kullanıyorlar bu boşanma kelimesini tartışmalarda. Bazen işte erkek kullandığında bunu, belki ilk defa kullanmıştır hayatında, kadın büyük bir şey yaşıyor o sırada, yani içe dönüş, böyle bir çökünlük yaşıyor. Sonra bunu terapiye getirdiklerinde adam diyor ki ya evliliğin başından beri her tartışmamızda sen boşanalım diye söylüyorsun. Ben bir kere söyledim, işte bunu sürekli önüme getirmeye başladın, sen boşanma. Buradaki şey ne olabilir hocam, böyle mekanizma?
Şimdi iki tane yanlış var orada. Birinci yanlış, yine biraz önce tartıştığımız şeyi, insanlar sinir anında boşanma kelimesini edebilir ama aslında boşanma niyeti olduğu anlamına gelmeyebilir. Fakat o çoğunlukla da gelmez zaten.
Evet.
Fakat hani bu nasılsa gerçek niyetimi göstermiyor meselesinin yanlış olduğu, saçma ve riskli olduğunun diğer bir göstergesi o. Aslında karşıdaki kişinin kafasına düşünce ekiyorsunuz.
Evet, sık sık tekrarlanınca.
Kendi düşüncenize de, kafanıza da ekiyorsunuz. Olabilirliği akla getirip yerleştiriyorsunuz. Karşıdaki kişiye de, çünkü kişinin de gerçekten öfke anında mı söyledi, gerçekten mi bunu düşünüyor? Her insan öfke anında söylese bile, ya demek ki biraz da kafasında var gibi. Şimdi o açıdan aslında doğru olabilir. Yani nasıl diyelim? Çelişkili bir düşüncede, normalde %90 ağırlıklı olarak boşanmak istemiyorsunuzdur. %10 insan zihni hiçbir zaman, her zaman %100 değildir.
Evet.
Birçok meselede ağırlıklı haldeyiz. Yani bir insan düşünür, ya boşansam mı? Ya boşanayım? Boşanmanın şöyle şöyle sıkıntısı var. Ya ben bir dakika, ikamiz var, seviyorum, çocuklar var. Ne olacak yani bu dünya? Ahlaki değil. Bir sürü bak, olasılıkları kafamızda tartıyoruz. Doğru, düşüncemizin içinde 100 birimlik bir düşüncenin içinde 10 birim, 20 birim öfke söylediğimiz bir şey var. Ama 80'i onun karşıtı. İşte öfke sırasında, kavga sırasında o %10-20 şey harekete geçiyor. Yani o anlamda Freudian görüşün dediği şey doğru aslında. Yani olmayan bir malzeme tamamen, genellikle hani Allah canımı alsın da kurtulayım, biraz olmayan bir malzeme oradan da çıkabilir de hani yüzde öyle bir şey yok şeyi, evet, laf arasında söylüyor. Ama bazen de diyelim ki öfke anında söylenen bir şey kişinin zihnindeki çelişkilerin bir parçası olarak vardır ama kişinin esas ve ağırlıklı düşüncesi değildir. %10'luk bir kısmını kapsar. Onun kişi karşı tarafında hayır %90 öyle değil kardeşim, şu gerekçelerle. Ama öfke kavga sırasında o %10'luk birim baskın hale gelir. Ama eğer onu sık sık söylemeye başlarsanız o %10'u, büyür o.
Evet.
O yüzden evlilik terapilerinde, eş eğitimlerinde boşanma kelimesini ulu orta sık sık yersiz kavga anında kullanmayın. Ana mesajlarımızdan bir tanesi.
Bir şeyi 40 defa söylersen olur demiyoruz ama zihne tohum ekilebiliyor. Yani zihin için o daha gitgide makul ve bir seçenek haline gelebiliyor. Yani istemesek bile boşanma terimi, boşanma kavramı, neyse o zihnimizde canlanan şey daha sık yer bulmaya başlıyor. Daha olabilir, daha makul bir seçeneğe doğru gidebiliyor, evrilebiliyor. O anlamda hocam mesela beynin enteresan çalışma prensiplerinden biri, diyelim bir kişi trafik kazası geçirdi bir yolda giderken, bir direğe çarpmıştı. Diyelim kazadan aylar sonra tekrar arabasına bindiğinde o yoldan geçeceği zaman zihninde o direk canlanıyor. Oraya çarpmamalıyım, oraya çarpmamalıyım. Fakat beyin bunu oraya çarpmamalıyım olarak almıyor. O fotoğrafı oraya yerleştiriyor ve oraya doğru tekrar sürebiliyor. Yani o görüntü orada olunca o kavram ona doğru meyil alabiliyor. Bu kötü bir şey olsa bile. Boşanma da öyle. Bu anlamda bizi ona doğru yaklaştırabilir gerçekten. Yani bu ekmek, tohum ekmek biraz sanki böyle oluyor. Makuliyetini artırıyor gibi. Peki hocam şeyde bunu program başında bir şey söylediniz. Yani bunu çok psikanalitik ya da psikodinamik açıdan değil de sanki nörobilimin söylediği biraz daha kabul gören bir şey gibi. Bunu biraz açabilir miyiz? Bu nörobilim dediğimiz şey, yani işte sempatik sistem, parasempatik sistem dediğimiz, bu hormonların da devreye girdiği, amigdalanın devreye girdiği şeyde ne oluyor? O kavga esnasında stres mekanizması nasıl çalışıyor ve bu sözleri bize ne söyletiyor? Biraz daha açalım isterseniz.
Bedende Feyzullah, senin her gün belki benden daha iyi bildiğin bir şekilde. Bedenimizde iki tane ana sistem var. Sempatik sistem, parasempatik sistem dediğimiz. Bir sempatik sistem bir nevi böyle bizi hızlandırıyor. Parasempatik sistem nörolojik şey, hormonlarla çalışıyor, kimyasal maddelerle çalışıyor, yavaşlatıyor. Mesela diyelim ki işte öfke anında kalbimiz hızlanıyor, nefesimiz hızlanıyor, stres hormonları bedene salınıyor. Çünkü mücadele etmemiz lazım. Savaş tepkisi veya kaç tepkisi için kullanılabilir ve bir nevi bedenimizin ona hazırlanması lazım.
Bir tehdit hissi var orada.
Tehdit hissine karşı tehlike kalbim değil, hızlanması lazım ki daha kan fazla pompalansın. Nefesimin hızı artması lazım ki akciğerime oksijen daha fazla, hava daha fazla girsin. Kaslarımın kasılması lazım ki savaşabileyim, kavga edebileyim veya kaçabileyim. Bağırsak sistemi o arada işime lazım mı? Değil. Onu yavaşlatıyor. Yani bir nevi sistem, beden duruma bir hazırlık yapıyor. Şimdi bu yerli yerindeyse problem yok. Yerli yerinde gerçekten üzerime bir kamyon geliyor. Gerçekten sokakta kaçmam, kavga etmem gereken bir şey var. Orada bedenimi hazırlıyor. Ama ya bu durum yersiz bir şekilde olursa?
Yani eşimle tartışırken olursa.
Evet. Ne olur o zaman? Diyelim ki tamam, eşle aranda bir sorun olabilir ama bu sorun sokakta kavga etmeni, ne bileyim üzerine gelen bir kamyondan kaçma meselesi gibi bir şey değil. Ama bedenin o sırada bu sempatik sistem çok hızlanır, o hale gelirse işte o anda o öfke hali dediğimiz şey bir nevi zihnin düşünme biçimini de bozuyor. Nasıl evet, bozuyor? Şimdi normalde diyelim ki bizim zihnimize gelen uyarı beynin ön bölgesine, prefrontal korteks dediğimiz ön kısma gelip mantıkla değerlendirerek tepki veriyoruz. Ama çok öfkeli olursak amigdala dediğimiz ön bölümden bir nevi beynin o korteks kısmı, düşünme bölgesine gitmeden kısa devre yapıyor.
Evet.
Çünkü normal zamanda hızlı cevap için o kadar düşünmeden daha hızlı davranmamız lazım. Yani kafamızın üzerinde bir yılan gördüğümüzde bunun yılan olup bilmem ne değerlendirmeden hareket etmemiz lazım.
Tabii, yoksa yılan bizi sokar. Yani şöyle bakalım, bu yılan gelecek mi, beni sokacak mı, beni gördü mü? Belki de yılan deyip başka bir şey görmüşsündür.
Veya düşünürsen, bir araba modern versiyonu, diyelim ki bir arabayı bazen öyle gördüğümüzü anlamadan refleks yaparız ya.
Evet.
Veya o şeyi çok hızlı kırarız direksiyonu. Bunlar aslında beynin çok hızlı değerlendirme biçimi. Normalde avantajlı bir şeydir ve iyi bir
evet,
işler.
Evet.
Ama çok öfkelendiğinizde, üzüldüğünüzde, aşırı yoğun duygular altında bu devreye girdiğinde eşte, çocuğunuzda, arkadaşınızla, komşunuzla, ailenizle birlikte bu sizi hata yaptırır.
Evet, çünkü o sırada düşündüğümüz tek şey tehlikeyi savuşturmak. Meseleyi çözemeyiz orada. Yani eşimizle olan duruma bunu uyarlasak aslında öfke de değil galiba orada. Tehdit hissiyle, tehlike hissiyle oluşan o nabzın yükselmesiyle devam eden hormonların salınmasıyla da artık en üst seviyesine ulaşan tehlikeden kaçma ya da savaşma. Bir üçüncü seçenek donma. Onu da belki konuşuruz ama asıl mesele orada tehlikeyi savuşturmak. Dolayısıyla mesele çözemiyoruz. Çünkü dediğiniz gibi bakış açıları daralmaya başlıyor.
O aşırı uyarılmışlık hali zihnen alternatifli düşünme,
evet,
mantıklı analiz yapma, seçeneklerimiz, davranış seçeneklerimiz gözden geçirerek davranma imkanını bırakmıyor bize.
Evet, o mümkün değil. Yani o sırada makul düşünmek, seçenekli düşünmek mümkün değil. Tek yapmanız gereken kaçmak ya da savaşmak. Yani orada zihnin bize söylediği, bizim de söylediğimiz aslında bunu fark ettiğiniz anda durdurun.
Tabii. O yüzden de hani ara verme tekniği, meşhur psikolojideki,
evet, mola.
Mola tekniği dediğimiz şey buna dayanır.
Buna dayanır. Temel olarak buna dayanır. O sırada hiçbir kimse makul ve mantıklı cevaplar veremez, sorular soramaz. Sadece işte öfke olarak gördüğümüz şey karşıdakinin ya canını acıtmaya ya da haksızlığa karşı işte kendini savunmaya, buna odaklanmıştır. Size hiçbir faydası olmaz. Dolayısıyla o sırada söylenen sözler de aslında gerçek niyetleri göstermeyebilir. Buna da göz önünde bulundurmak lazım deyip sanki mesajımızı bu şekilde toparlayabiliriz diye düşünüyorum. Kıymetli dinleyenlerimiz, mikrofonlarımız başında benden psikolog Feyzullah Gürdaş, kıymetli hocam, psikiyatrist, profesör, doktor Medayim Yanık'la programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aradan önce kavga esnasında söylenen sözler gerçek niyeti yansıtır mı diye biraz baktık. Sempatik sistem, parasempatik sistem, vücudumuzdaki kaç savaş dona kal mekanizmasından ve bunun işleyişinden biraz bahsettik ve alakalarından bahsettik eş ilişkilerinde ya da günlük hayatımızda. Biraz hocam, peki işte tartışma diyoruz, kavga, eş, uzun yıllardır çift terapileriyle, evliliklerle, eş ilişkileriyle de ilgileniyorsunuz ve buradan da aslında ben değerli dinleyenlerimize aslında bir duyuru da yapmak için bu soruyu size yönelteceğim. Bu sanırım 6. bölüm oldu ya da olacak.
Oldu.
Oldu. TRT Haber kanalında Mutlu Evliliklerin izinde. Yani burada Mutlu Evlilik Atölyesi yapıyoruz. Eş ilişkilerini yaklaşık 1,5 yıldır konuşuyoruz. Belki bu yaz bir ara vereceğiz. Ama bir taraftan da televizyonda, daha görsel medyada da Mutlu Evliliklerin İzinde isimli bir programınız var. Enteresan bir format, enteresan bir program. Hem değerli dinleyenlerimizle paylaşalım. Onlar da belki takip etmek, faydalanmak isterler. Biraz bundan da bahsetmenizi isteyeceğim. Bu proje nasıl çıktı, nereden çıktı, neden böyle bir şey arzu ettiniz?
Feyzullah, program gerçekten de ilginç bir program oldu. Konsepti açısından orijinal. Yani bir yerden alıp bir uyarlama değil. Sanırım eğer uyarlama olursa uluslararası anlamda veya ulusal anlamda bizim programımız uyarlanmış olacak. İyi de bir şey olur. Başkalarının bunu örnek almış olması. O yüzden bildiğimiz kadarıyla dünya şeyinde de aslında orijinal bir program. Programın konsepti şu: evliliğinde mutlu olarak tanımlayan, kendilerini mutlu olarak tanımlayan, başkaları tarafından da mutlu olduğu düşünülen en az 10 yıllık evli çiftleri ekrana taşıyoruz. Aslında bu konsept bu programı dinleyen dinleyiciler için yabancı değil.
Değil, hiç değil.
Yani bunu işte daha önce araştırmasını yapmıştık. Bunu kitaba, Mutlu Evliliklerin 7 Özelliği üzerinden kitaba çevirmiştik. Şimdi aslında bunu ekrana taşımış olduk.
Benim takip edebildiğim kadarıyla bunun bir 5 yıllık mazisi var. Yani 5 yılın bir birikimi olarak görebiliriz.
Aslında aynen öyle. Bir hikayesi de var. Hikayenin doğuşu şöyle. Hani Mutlu Evlilik,
evet,
araştırmasının başlangıcı da o. Bir gün böyle Hani ben evlilik terapilerinden pek sıkılan biri değilim. Hani seviyorum da ama bugün herhalde sayısı fazla oldu. Biraz da yoruldum. Üst üste çok zor şeyler görünce böyle içimden ya böyle olamaz. Başka bir şey yapmamız lazım. Hani bu başka bir şey de var burada. Bütün evlilikler böyle olamaz.
Bize olumsuz kanaat oluşmasına neden oluyor değil mi?
Tabii.
Her şeyi oradan görmeye.
Oradan bazen görmüş olmak, hep negatife maruz kalmış olmak. Bir kafamda bir şimşek çarptı. Gittim o dönemde de eş ilişkileri dersi, yakın ilişkiler dersi veriyorum. Evlilik öncesi veya evlilikte yakın ilişkiler dersi. Üniversitede yüksek lisans dersi de var. Hem lisansı hem yüksek lisansı. Kafamda şimşek çaktı. Gittim ara, kafamda o gece bir hazırlık yaptım. Bir form oluşturdum. Yüksek lisanslarını önüne koydum. Bu seneki şeyinizi değiştirdim. Bana mutlu çiftler bulacaksınız ve bunlarla sohbet edip bunların dökümünü bana getireceksiniz. Öğrencilik başta nereden çıktı falan bu. Hatta komik şeyler, öyle nereden bulacağız, öyle şeyler mi var türünden mutlu tepkiler verdi. Bu nereden bulacağız, öyle şeyler mi var türünden tepkiler aslında enteresan, nadir değil. Yani çünkü hep negatif örnekleri görmeye bağlı olarak bir evliliklerle ilgili sinik bir bakış açısı, olumsuz bir bakış açısı oluşmuş durumda. Çünkü televizyonlar, üçüncü sayfa haberleri, işte eşini öldürmeler, şiddet ölçüleri, boşanma istatistikleri böyle bir negatif bir hava çiziyor. Aslında bu negatif şeyler yok değil, varlar ama gerçek dünya bundan ibaret değil. Hep bizim meşhur spektrum kavramıyla düşünürsek, evet, spektrumun bir ucunda bunlar oluyor gerçekten. Yani olmayanı kimse şeye getiriyor, abartıyor, fazla gözümüzün önüne sokuyor, temsiliyetini yükseltiyor ama bunlar var. Fakat bunun tam karşılığı, hep söylediğimiz gibi, aslında ayna karşılığı neredeyse evliliğinden haberdar, pozitif, mutlu, keyfi yerinde çiftler de var. Ama bunlar kavga etmediği için komşular sesini duymuyor, üçüncü gazete sayfalarına gelmiyor, boşalma istatistiklerini oluşturmuyor. Ama bunlar da var. Ya bunları bulup konuşacağız. Eğer bir şey öğrenmek istiyorsak sadece negatife değil pozitife de bakmamız gerektiği. Bu benim için artık bir yaşam felsefesi. Bir şeyi bütünüyle, spektrumal düşünüp her türlü versiyonunu eş zamanlı olarak düşünme. Hep derim, bana bir gün bir TED konuşması veya benzeri bir konuşma önerseler spektrumal düşünme anlatacağım derim. Çünkü yıllar içinde kendimi, zihnimi terbiye ede ede hani bir nevi benim için esas düşünme meselesi, düşünme biçimi budur.
Evet.
Bir şeyi hayattaki değişik versiyonlarını düşünerek, akla getirerek düşünme. Hemen tek bir tip örneğe bakmak değil.
Bu bizi sanırım aşırı genellemekten ve yargılı düşünmekten de koruyor.
Tabii.
Çok seçenekli düşünmemize de ön ayak olan bir durum.
Bence her insan tekinde psikolojik olarak, yani zihin yeteneği olarak kazandırılması lazım. Hatta seninle şu anda bu genç insanın 8 özelliği, evet, meselesinde öğretmeye çalışacağım şeylerden bir tanesi de bu olacak.
Evet, gençlerimizle böyle bir atölye eğitim çalışması.
Atölye eğitim çalışması hazırlamaya çalışıyoruz. Orada da bu spektrumal düşünmeyi öğretmemiz lazım. Çünkü çok koruyucu bir şey.
Evet.
Duygu altında direkt genellemeye, aşırı ucağa, tek şeye, diyelim ki işte bütün evlilikler kötüdür dediğiniz zaman evlilikle ilgili geri çekilmeye başlıyorsunuz.
Kadınlar şöyledir, erkekler şöyledir.
Halbuki erkekler, kadınlar, evlilikler çeşitlidir. İyi insanlar vardır. Yani kendi çocuğuna tecavüz eden babalar vardır. Kendi çocuğunu kurtarmak için kendisi ölen, ateşin içinde kalan, sele kapılan babalar vardı. Veya yüksekten atlayan, düşen çocuğun peşine havada yakalamak için atlayan anne babalar vardır. Çocuğuyla beraber, evet, ölen veya işte şey olan,
kendini tehlikeye atan.
Yani gerçeklik böyle bir şeydir.
Evet.
Yani insan bu evliliklerde de bu tarafı bulma şey. Şimdi bunu önce araştırmayla yaptık. O araştırmadan senin de içinde olduğun süreçte kitap çıktı.
Evet.
Sonra bunu Mutlu Evlilik Atölyesi formatına çevirdik. Mutlu Evlilik Atölyesi İngilizce formata da döndü.
Amerika'da
yaptık. Amerika'da yaptık. Türkiye'de yaptık. Şimdi yenisini yapmaya çalışıyoruz. Şu anda
30 Haziran'da.
30 Haziran'da başvurular açık. Yenisini yapmaya çalışıyoruz. Türkiye için yeni bir konsept bunlar. Yani iki eşi bir ortamda oturtup 7 saat kendi evlilikleri için çalıştırma konsepti yeni bir konsept. Evet. O yüzden çok zorlanıyoruz doğrusu.
Çünkü daha çok şu yapılıyordu değil mi hocam? Hı. İşte bir seminer oluyordu. Buna da genelde şimdi erkekler bize darılmasın ama daha çok hanımlar buna talip oluyorlardı. Seminerler yapılıyor, uzman geliyor, uzman konuşuyor, bazı bilgiler, tavsiyeler, öneriler veriyor. 1-1,5 saat sonra insanlar dağılıyorlar. Bu da bir düzey belki bir bilgi edinme oluyordu. Fakat evliliği üzerine düşünmek, güçlenmek tek başına olmaz. Hı hı. Aslında eşlerin birlikte olduğu tüm gün, düşünsenize tüm gün evlilikleri üzerine düşünüp çalışıp yeni yeni becerileri beraber öğreniyorsunuz. Evet. Bu gerçekten yeni bir konsept ama çok alışkın olmadığımız doğal.
Türkiye için tüm toplumsal kesimler için evet. Yani sadece muhafazakar kesimler için değil, diğer toplumsal kesimler için de, seküler kesimler için de pek örneği olmayan bir şey. Yani kimi diğer başka girişimler de oldu, başaramadılar. Biz en azından 2 kere yaptık. Şimdi evet. Üçüncüsünü yapıyoruz. Mesela enteresan, Amerikan Müslümanları arasında çok hızlı kabul gördü.
Evet.
Çünkü Amerikan toplumu böyle bir şeye daha açık.
Ve ihtiyaç vardı belki.
İhtiyaç da var.
Çünkü siz daha önce de konuşmuştuk belki. İşte kilise üzerinden bu zaten yapılan bir şey. Ya da Amerika'da bu tip 30 yıldır var belki bu tip atölyeler. Yani daha tanıdık geliyor ama Müslüman toplum için özel böyle hazırlanmış bir şey yok idi. Bunu siz Amerika'da ilk defa gerçekleştirmiştiniz. Burada da devam ediyoruz. Şimdi, bununla beraber
bu tam da Feyzullah bunu ekrana taşıma.
Evet.
Yani üçüncü aşamada bu. Şimdi aslında bu evlilikle ilgili yazıp çizdiklerimden dolayı biraz medya dünyası beni fark etti. 1-2 teklif de oldu. Ama hep eski formatlarda şeyler yapmak istiyorlardı.
Yani
kadınlarla erkekleri işte ya kavga ediyorlar ya da kavgalarını barıştırma üzerine olan programları öneriyorlardı. Onların hepsine doğrusu ben hayır dedim. Bu formatı doğrusu ben önerdim. Kabul gördü. Pek olabilirliğine enteresan inanmıyordu kimse. Yani TRT'de beraber çektiğimiz arkadaşlar da ilk başta programı üst şeyden kabul gördü ama hani alt şeyde
nasıl yapacağız?
Nasıl yapacağız? Böyle bir şey olabilir mi şeyi? Fakat hani 4'ten 5'ten sonra ağızlarına bal sürülmüş gibi oldu herkesin. Hani güzel bir şey ya, şahit olmak insanlarda enteresan bir dönüşüme yol açıyor. Ekip çok istekli hale geldi.
Yani siz işte aynı araştırmada olduğu gibi en az 10 yıllık evli, evliliklerinde mutlu, memnun, en azından hani sizin hep tabirinizi mükemmel evlilikler aramıyoruz, iyi evlilikler arıyoruz diyorsunuz. Bu kriterlere uyan kişilerle gidip aynı araştırma sorularının benzeri sorularının bir kısmını soruyorsunuz.
Evet.
Ve
onların yaşadığı ortamda, evlerinde, doğal hallerinde, hani onları stüdyoya getirmiyoruz, o şeyi bozuyor. Doğal ortamlarında gidip bulup onlarla yani görüntülü muhabbet ediyoruz.
Muhabbet ediyorsunuz. Tabii de şimdi mutlu evlilik var mı tartışmalarında? Şimdi mutlu evlilikler var. Bir de bunu paylaşabilecek kadar var. Evet. İnsanlar var. Şimdi doğal olarak zor. Yani mutlu evlilikleri bulmak öyle kolay değil. Haliyle yani. Ama bir de onların ekrana taşınması meselesi var, kabul
şimdi,
etmesi var.
Aslında şöyle, mutlu evliliklerin benim kanaatim, hani şimdi spektrumal düşünürsek, benim kanaatim evliliklerin dağılımı anlamında spektrum ucunda oldukça kötü evlilikler dediğimiz hani bir %5-10 var. Oldukça iyi evlilikler dediğimiz %5-10 var. Kötü evlilikler dediğimiz bir %15 var. İyi evlilikler dediğimiz bir %10-15 var. Ortalama evlilikler dediğimiz şey. Toplamda ağırlıklı olarak insanlara sorarsak aslında evliliklerinden ya çok çok iyi falan diyor. %60'ı buluyor aslında, bu 65'i buluyor. Evet. Pozitif değerlendirme.
Evet.
Ama bizim aradığımız hani o şey toplumun %5'ine 10'una çok nadir bir durum değil aslında. Yani %100 çiftten 5-10 çifti hani fazladan iyi.
Evet.
Şimdi bizim aslında seyircilerimiz, o programı seyredenler de bazen ben bir şey yaparken Yani bunun toplum lehine mi, hayırlı bir iş mi sorusunu evet. çok soruyorum kendime. Evet. Yani hayırsız bir işin vesilesi olmak istemiyorum. Hayat anlayışıma ters bir şey. Ya bazen hani tamam ekranlar çok kötü olanları gösterdi. Biz ilk defa iyi olanları bu kadar ön plana çıkarıyoruz. Mesela ömür dediğin şey vardı. O daha yaşlı popülasyonda trajedi ama güzel pozitif şeyleri çıkarıyordu. Böyle eş ilişkisi anlamında ve öğretici bir anlamda yeni bir şey bu. Ya bunu yaparken acaba çünkü toplumun %90'ın yani en azından %70'in evliliği böyle değil.
Evet.
Ya bu sefer de çok olumluyu göstermek acaba insanlarda ters teper mi? Yani hani bizde böyle şeyler olmuyor.
Olmuyor. Bir umutsuzluk gibi.
Aslında buradaki mantık tabii şöyle bir şeye çağırıyorum ben. Bak negatifleri görüyorsunuz bolca. Bak bu da var. Aslında bu bir şey gibi. Yani bunları yapmayın, bunları yapın. Hı hı. Atölyeyi de ona oluşturduk ya.
Evet.
Temel mantığımız o. Onu ifadeyle oluşturmuştuk. Ya yani, olumsuz terapi gruplarında olan şikayet, sorunlar, bakış açılarıyla mutlu evliliklerden aldığımız şeyleri ifade üzerinden anlatmıştık.
Evet.
Şimdi bunu aslında görselini yapmış oluruz. Görselin gücü daha güçlü. Şahit olmak, canlı olarak görmüş olmak daha bir etkili iş yapıyor, daha şeyli, güçlü.
Doğru, çünkü takip edenler, izleyenler de fark etmişlerdir. Siz sorarken şunları soruyorsunuz. İşte kavga ediyor musunuz? Nasıl ediyorsunuz? Nasıl tartışıyorsunuz? Aranızda bir sorun olduğunda ne yapıyorsunuz? Yani aslında onların o tarzı üzerinden bazı tavsiyeler de çıkmış oluyor.
Tabii.
Hatta şunu görmüş oluyoruz orada. Yani evet biz ayda bir defa bazen işte yılda bir iki defa sert tartışmalarımız da olabiliyor. Eskiden şöyle küserdik ama şöyle sonra şuna karar verdik. Mesela o son çiftin o şeyini çok iyi net hatırlıyorum. Çok enteresan da bir çiftti. Belki onlardan da çok kısa bahsedilebilir. Eskiden böyle çok ilk aylarda, ilk yıllarda çok sert tartışmalarımız olabiliyordu ve uzun süre küs kalabiliyorduk. Ama sonra oturduk şuna karar verdik. Ya bu küsmeler aslında ilişkimize zarar veriyor. Evet. Yani bunu düşünüp ne yapalım? Oturup hani işte bir saati geçmesin, iki saati geçmesin, küs kalmayacağız. Ne olursa olsun birbirimize adım atacağız. Bu da sizin zaten mutlu evliliklerden çıkardığınız bir meseleydi. Orada da aslında bunu tekrar görmüş, tekrar kanıtlanmış oldu. Yani konuşmadığınız bir çift başka bir çiftin söylediğini size söylüyor. Onlar da mesela küslüğün zarar verdiğini fark edip değişti. Siz de bunu öğretiyorsunuz zaten evet. atölyelerde. Evet. Biz aynen bunları öyle. O evliliklerden bulup çıkardık.
Evet.
Birçoğunu.
Aynen öyle. Tekrar tekrar aynı şeyi görmek dönüştürücü oluyor.
Evet.
Mesela bizim ekip TRT ekibinde çok şey oldu. Hani bir espri yani işlerinden böyle kül yutmaz bir hanımefendi vardı. Özlem Hanım çok şey. Şeyden muhabirlikten de geliyor, kül yutmuyor yani. Her şeyi görüyor zihni. Bir şeyi kandırılması imkansız. Ona bir esprim vardı. Sen işte bu meselede 8. şeyde iman edeceksin diye. Yani dini anlamda söylemiyorum. Hani bir butlu evliliklerin olduğunu iman edeceksin. 4'te böyle şeyi değişti çünkü şahit oluyor sahici evet. bir şey ortada bir şey ne varsa onlar bu görüyor sürece evet. şahit oluyor. Özlem dedim ya sen herhalde 8'i beklemeyeceksin daha önce iman edeceksin. Hocam ne iman etmeye secde etmeye başladım. Yani çünkü bu pozitifleri aynı tarzda tekrar tekrar görmüş olmak gerçekten de dönüştürücü bir etki yapıyor.
Evet.
Etki yapıyor. Yani bizim olumsuzdan ibret alma şeyimiz vardır ama aslında olumlunun ibret oluşturma şeyi daha güçlüdür.
Hmm. Sanırım şey de bu. Hem çıkış noktası hem mottosu bu. Olumludan hani aslında
mutlu olan, iyi olan yayılsın. İyi olanı daha ön plana çıkarmak.
Evet.
Kötü olanın yayılmasından ziyade iyi olanın yayılması. Şimdiye kadar ne yaptık? Bir Tatvan Bittis bölgesine gittik.
Ha bir de hocam onu soracağım. Yani bu mutlu evlilikler sadece şehirlerde mi var? Sadece işte köylerde mi var? Daha kırsal kesimde mi insanlar
mutlu? Şimdi programın Feyzullah bir izleyicisi kesimi oluştu. İlk bir iki hani kırsalda oluştu. Birinci program Samsun'un bir köyünde oluştu. İkinci program Tatvan'ın bir köyünden oldu. seyircilerden, iyi ve uyanık seyircilerden, farkında olanlardan bir kısmı takılma şeydi de, hocam herhalde bu mutlular hepsi köylerde falan dediler. Ben de dedim ki bir dakika bekleyin dedim, şehirde geliyor. Birkaç şey sonra İstanbul'daki şehirler geldi. Biraz bir dönem sonra hocam herhalde fakirler daha mutlu falan demeye başladılar. Bekleyin biraz, hani zenginden de gelecek. Yani en azından karı koca doktor birisi, profesör birisi, ekonomik durumları makul iyi. Oradan da geliyor veya diyelim ki işte bir tanesi Bitlis'in bir köyünde sosyal ekonomik olarak şartlar açısından baktığımızda dezavantajlı gibi görünen bir yer ama gerçekten iyi bir aile. Şimdi tezim şu. Şu gerçekliği biliyorum. Yaşanan mekanın, sosyoekonomik durumun, eve giren paranın mutluluğu etkilediğine biliyorum. Yani bunları yok saymak değil. İyi yaşam şartları, ailenin ekonomik durumunun makul halde olmuş olması, destek, iyi bir toplumsal düzen, iyi iklim şartları, bunlar aileyi etkiliyor. Pozitif veya negatif yönde etkiliyor. Ama belirleyici değil.
Evet.
Belirleyici değil. O yüzden şeyimiz şu anda bunu ısrarla da yapıyorum. Türkiye'nin doğusuna da, kuzeyine de, batısına da, güneyine de gitmek. Çiftçisiyle de, işçisiyle de, öğretmeniyle de, doktoruyla da. Çiftlerle çalışmak. Fakiriyle de, zenginiyle de, muhafazakarlarıyla da, seküleriyle de.
Evet.
Toplumsal kesimin her farklı toplumsal kesime
gitmek ve onları yansıtmak.
Gitmek ve yansıtmak ve mutluluğun aslında hani her toplumsal katmanda olabildiğini göstermek. O yüzden program buna dikkat ediyorum ben. Tek bir şey üzerine kurulu değil. Evet. Doğu veya batı eklemine, zengin veya fakir, dindar veya değil. Aksine tüm toplumsal kesimlerdeki hani mutluluğun olabileceğine, olduğuna yönelik daha böyle bir bakış açısı var. Gerçeklik de böyle zaten.
Böyle.
Gerçeklik böyle. Biz sadece bu gerçekliği gösteriyoruz. Belki hani 6 bölüm şimdiye kadar nereye gittik? Bir yere gittiğimizde genelde 2 tane çekmeye çalışıyoruz. İşte Bitlis'e, Tatman bölgesine gittik. 2 tane oradan çektik. Bir doktor ve öğretmen çifti çektik. Bir de orada bir ev hanımıyla o bölgeli işte bir PTT'de çalışan bir arkadaşı çektik. Zaman zaman geçici sözleşmeli öğretmenlik yapıyor ama aksine bir kargo şeyi yapıyor. 2 tane Samsun'dan çektik. Bir tane öğretmen ev hanımı, öğretmen bir beyli, ev hanımı bir hanım. Bir de 2 tane karı kocanın bir çiftlik yönettiği, bir ufak bir çiftliğe sahip olduğu bir yeri çektik. İstanbul'dan bir karı koca doktor çektik. En son bir de Kandıra'dan, ikisi de öğretmen, bisikletle de 2 çocuğuyla beraber gezmiş, Avrupa'yı gezmiş. Evet. 1600 kilometre. O da ilginç bir çiftti.
Enteresan bir hikaye.
Ama bizim şeyimiz şu, yani bisiklet sürdüklerinden dolayı bu programda değiller.
Evet, evet.
Mutlu olduklarından, bir şeyi becerdiklerinden dolayı. Evet. Yani o renklilik ayrı bir şey. Ama onları o ekrana çıkaran şey
o değil.
Bisiklet sürme şeyi değil.
Değil.
İlişkileri.
İlişkiler.
Bunu bisikleti de üzerinden yapmış olmaları. Yani bisiklet bunun bir parçası.
Parçası.
Beraber bir etkinlik yapmanın bir aileye nasıl aile olmaya, ekip olmaya, takım olmaya götürdüğünü göstermesi açısından. Ekstremlere gitmiyoruz.
Evet. O zaman hocam şununla dilerseniz bitirelim, uygun görürseniz. Dinleyenlerimizden belki ya benim de bu anlamda, bizim de şimdi söyleyeceklerimiz var. Biz de bunu insanlarla paylaşmak istiyoruz. Belki evlilikleri bir, hani evlenecekleri bir faydası olabilir diye. Bunları paylaşmak isteyenler deneyimlerini, evliliklerini başvurabilirler, mesaj atabilirler. Bununla ilgili belki.
Yani burada şöyle bir şey istiyoruz. Kişilerin kendilerini aday göstermesini istemiyoruz.
Hı. Ya ama da çevrelerinde var.
Çevrelerinden aday göstermelerini istiyoruz.
Tamam hocam. Tamam.
Kişilerin kendilerini aday göstermesini istemiyoruz. Ama ki çevrenizde ya gerçekten de bu ekrana yakışır deyip onların da hani onu istiyoruz. Yani çünkü yöntemimiz de o. Yöntemimiz kesinlikle bir ilan vermek şeklinde değil. Tamamen hani bilim dilinde kartopu yöntemi. Feyzullah ya, tanıdığın bir 5 dakika düşün, tanıdığın, hı-hı, mutlu olduğunu düşündüğün çift var mı diye, hı-hı, düşün. Hı-hı. Şu andaki en büyük şey şu, aslında yaygın fakat televizyona katılmaktan, evet, çekiliyorlar. Evet. Mesela yeni bir deneyim, aşağı yukarı yani benim öğrencilerim şu anda yeni bir 30 tane çiftle görüşme yaptılar. Yani televizyona katılma isteme oranları 30'da 2 falan.
Evet.
Yani mutlu çift sandığımızdan daha fazla var. Fakat televizyona katılmayı hepsi istemiyor. Yani.
Kolay değil tabii.
Yani. Yani bir kısmı ya mahremimizi tabii ne çıkaralım diyor. Bir kısmı nazar değerliği korkuyor. Tabii. Bir kısmı televizyonlara karşı bayağı negatif bir şeyi var. Tutumu var. Hani televizyonlarınla ilgili bayağı kanaati negatif olan şeyler var. Yani bir takım insanlar, doğru, iyi niyetli şey insanlar televizyonu az seyrediyor.
Doğru.
O yüzden hani televizyona kabul etme şeyi biraz az.
Doğru.
Oradan.
Doğru.
Ama programı seyredildikçe artık şöyle ilk örnekler artık o zorluk da yavaş yavaş aşılmaya başlandı. Çünkü program sevilmeye başlandı. Artık şöyle yapabilir. Nasıl bir şey olacağını görebilecekler.
Evet. Örnekler var. Artık örnekler
yani
var.
Yani mesela YouTube'a mutlu evliliklerin izinde diye yazarlarsa şu anda 5 bölüm var. Bir tanesi bir bölüm müzikten dolayı bir gecikme, bir sorun yaşıyor. Bir müzik telif şeyine girmiş. Onu düzeltiyorlar. 5 bölüm şu anda YouTube'a mutlu evliliklerin izinde diye yazarsanız izleyebiliyorsunuz bütün şeyini de. Artık ne olduğu da belli olduğu için biraz daha şeyler kolay oluyor.
Eyvallah. Peki hayırlı olsun hocam tekrar. Allah devamını nasip etsin diyelim hayırlısıyla. Peki bu haftalık o zaman dinleyenlerimize veda etme vakti geldi. Süremiz de birazcık aşmış olabiliriz. Hakkınızı helal ediniz.
Evet, son şeyle belki Feyzullah 30 Haziran'da Mutlu Evlilik Atölyesi'ne katılmak isteyenler mutluevlilikatölyesi.com'dan kayıt olabilirler.
Web sayfasından orada koşulları öğrenebilirler, evet, bilgi alabilirler diyelim. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, bir sonraki programda görüşmek dileğiyle hayırlı akşamlar, hoşça kalın, esen kalın.